Ayrım 16. Sayfa 220. Yeni bölüm karakolda. Defne Tincer kızınız mı, şöyle mi diye sordu polis. Yeğenim dedim. Hanımefendi, çocuğun anası babası yok mu diye sordu. Niye sokağa salmışlar kızlarını bu ortamda? Defne çocuk değil, 18'ini doldurdu. Annesi babası da yok. Nasıl yok? Ölmediler ya. Öldüler. Bir sessizlik oldu. Genç polis önüne baktı. Nasıl öldüler? Babası birkaç ay önce kanserden vefat etti Amerika'da. Kızını bana emanet etmişti. Aldım getirdim buraya. Türkçe biliyor değil mi? Aksanlı konuşuyor ama Türkçesi yok diyemem. Ve o yarım Türkçesiyle gösteriye katıldı. Neden? Kim önayak oldu buna? Kimse önayak olmadı. Taksim'de bir otele inmiştik. Neden Taksim'e? Ben neden bileyim olacakları? Evim bir yıldır kapalıydı. Ben Asa kardeşimin yanındaydım. Döndüm. Evim temizlenene kadar otele yerleşeyim dedim. Birkaç gün için sadece. Kızı tam karşıdaki parkta ağaçların, ay işte gençler bunlar, çevre mevre bir takım hassasiyetleri var. Ondan dolayı yani. Siyasi bir tutum değil, AKP'li CHP'li anlamaz bilmez bile onları. Lütfen verin kızı gideyim. Polise vurmuş, küfür etmiş. Polis de ona vurmuş ama. O bir mi polisle? Değil, o genç yanlış yapabilir. Polisin özenli olması lazım. Nerede varmış böyle polis? Medeni ülkelerde. Bir şey mi ima ediyorsunuz? Polisin çok sert olduğunu daha az önce gözlerimle gördüm. Kıyasaya dövüyordu bir çocuğu. Nedeni vardır. Nedeni varsa mahkemeye götürür. Dövmesi şart mı? İşte sizin kıstanma söylediğiniz gibi mahkemeye götürülmek üzere tutuklandı. Ne demek tutuklandı? Ne yaptı ki tutuklandı? Tutuklandı demek mahkemeye çıkana kadar gözaltına kalacak demek. Ne yaptığını gelince mahkemede öğrenirsiniz. Kızımı görmek istiyorum. Avukatımı istiyorum. İfadenizi almayı tamamlamadım henüz. Bana Defne ile ilgili bir yığın soru sordu sonra. Nerede okuyordu? Hangi dernekte üyeydi? Ülkeye ne zaman giriş yapmıştı? Arkadaşları kimdi? Efe ve Ercan'ın dışındaki onların da soyadlarını bilmiyordum. Çadır arkadaşlarına hiç söz etmedim. Defne'nin birkaç gün müzik ve neşe fışkıran parka gittiğini, elbette gidecekti. Ne yapsın da ben evi temizletirken? Ama biz eve yerleştikten sonra ilk kez bu gece bunları anlatıyordum ya, içinde bir korku vardı. Acaba o da aynı şeyleri söylemiş miydi polise? Anlattıklarımız tutmazsa kızını başıya belaya sokabilirdim. Ben birden suskunlaştım. Defne'yi görmek istiyorum diye tutturdum. Avukata telefon etmek de istiyordum ama önce telefonumu şarj etmem lazımdı. Sizin telefonu kullanabilir miyim diye sordum. Buyurun dedi. Masanın üzerindeki telefonu bana çevirdi. Neydi avukatın numarası? Unutmuş gitmişim. Bakmıyoruz ki artık numaralara. Parmağımla dokun bitti. Numarayı hatırlayamadım. Cep telefonuma bakayım. Şarjı bitmemiş miydi? Ah evet. Ben Alzheimer oluyorum. Bu stresi kaldıramadım. Erken bunama başladı bende. Ben Defne'ye bakacakken o bir bunak kadına bakacak şimdi. Gözlerinden ip gibi yaş iniyordu. Niye ağlıyorsunuz dedi polis. Defne'yi görmek istiyorum. Sorgusu bitsin görüştüreceğim. Alıp gideceğim kızımı. Alamazsınız. Duruşmaya kadar bizde kalacak. Neden ama? Çünkü o göz altında. Eve gelemeyecek yani benimle. Başını sağladı hayır anlamında. Bakın bu mümkün değil dedim. Defne bana emanet. Onu burada bırakamam. Ben nereye o oraya. Babasına söz verdim. Siz de mi tutuklatayım bari? O gülümsüyordu. Bana hiç komik gelmedi. Her şeyi anlattım. O suçu değil. Öğrendiniz işte. Bırakın kızı götüreyim. Ne yapacaksınız ona? Sanırım bağırmaya başladım. Başımıza birileri toplandı. Aa o kadın değil mi bu dedi yanına çıban izli adam. Ta kendisi. Siz kimsiniz dedim. Beni de bağırdın sen hanım. Senin yeri karakol değil ama neyse. Tanıdım sesini. Sen olsun. Yüzünde maske vardı ama sesinden tanıdım seni. Yerde yatan çocuğu öldü liseye tekmeliyordun. Öldü o çocuk biliyor musun? Katil oldun. Şahidin de benim. Benimle konuşan komiser Namık ayağa kalktı. Çocuğu öldürdüğünü söylediğim polisi kolundan tuttu. Gel benimle dedi. Bulunduğumuz odadan çıkarlarken arkalarından bağırdım. Çocuk katilleri, çocuk katilleri. Bir anda karakoldaki tüm sesler düştü. Derin bir sessizlik oldu birkaç saniye için. Tanrım yalan söyledim. Çocuk belki de ölmedi. İnşallah ölmedi. Ama hakikati bilmeden attım öyle ben. O polisin başını yaktım. Ne yaptım? Allah'ım. Koskoca başbakan camide içki içildi dedi mi demedi mi içemediği halde. O yalan söyler de vatandaş söyleyemez mi? Söyleyemez. Söylememeli. Başbakanı bilemem ama ben vicdan azabına ölürüm polise bir şey olursa. Buradan çıkınca doğru oraya bile gitmeliydim. Defne'yi de doktor İncil'e götürecektim zaten. Oradakilere sorarım çocuğun ne olduğunu. Belki de ölmüştür. Komiser Namık geri geldi. Bana ölen çocukla ilgili soru sorarsa doğruyu anlatmaya karar vermiştim ama o konuya hiç girmedi. Kızınızın, pardon yeğeninizin sorgusu bitmiş. size götüreceğim ama alıp gidemezsiniz. Merak etmeyin, yurda giriş tarihi kontrol edilecek. Kaldığınız otelden bilgi geldi bile. Çok büyük bir ihtimalle tutuklanma serbest kalır. Madem öyle şimdiden bırakın kızı. Olmaz, başkaları da var. Herkes eşit muamele yapmak zorundayız. Duruşmaya kadar bekleyeceksiniz. Duruşma ne zaman? En fazla 1-10 gün sonra. Ne? Mümkün değil ama olmaz, olamaz. Hande Hanım, bağırmanın size faydası yok, zararı var. Şimdi Defne ile görüştüreceğim sizi. Sakın kızı umut vermeyin. Duruşmaya kadar o burada nezarette kalacak. Gelin benimle dedi. Kalktım. Bacaklarımı bir nasıl taşıdığını şaşarak yürüdüm peşinden. Köhne binanın bir kat aşağısında küçük bir odaya girdim. Defne fırladı oturduğu sandalyeden, kollarıma koştu. Sarıldım ona. Süper güçlere sahip bir örümcek kadın olmak istedim ki o kollarımdayken havaya doğru yükseleyim, tavanları delerek binanın en üst katından göğe çıkıp bambaşka bir ülkeye uçayım. Gençlerin dövülmediği, coplanmadığı, insanların gazlanmadığı bir yer bulunurdu elbet şu dünyada. Defne, ne oldu senin yüzüne diye sordum. Yüzümdeki sadece kir. Ama cop sırtıma geldi hala. Sırtım nefes alırken çok acıyor. Kaburgaların kırılmış olmasın? Bilmem. Seni hastaneye naklettireceğim. Beni buradan çıkar. Ah Defne, ah Defneciğim. Ben sana oraya gitme demedim mi? Bak ne hale geldik. Ercan nerede? Bilmiyorum. Divan Otel'in önünde içeri girmeye çalışanları polis engelliyordu. Efe girdi. Ben Ercan'ı coplayan polise saldırdım. Küfür de ettim ama İngilizce. Beni kucaklayıp bir minibüsün içine attılar. Ercan kaldırımda kaldı. Benimle yarı Türkçe, yarı İngilizce konuşuyordu ve belli ki canı yanıyordu. Duruşmaya kadar gözaltına kalacaksın. Dişini sık, dayan. Seni mutlaka kurtaracağım. Buraya çıkınca avukatı arayacağım. Sen de usludur. Kimseyle kavga etme, küfür etme. Yarın sana kitap, çamaşır, giysi ve para getiririm. Ah Defne, sahip çıkamadım sana. Senin suçun yok hala. Komiser Namık geldi. Haydi bakalım vedalaşın dedi. Kız nefes alamıyor. Kaburgaları kırılmış olabilir. Hastaneye gitmesini istiyorum. Ya da ben bir doktor getireyim buraya. Biz hallederiz. Ettiniz zaten. Kızı bu hale siz getirdiniz. Hanımefendi, Handan Hanım lütfen. Defne'yi doktor görmeli. Tamam, ilgileneceğim. Niye böyle yapıyorsunuz? Niye sürekli vuruyorsunuz, tekmeliyorsunuz gençleri? Döverek öldürüyorsunuz. Nedir onları alıp veremediğiniz? O çocuk ölmemiş. Hangi çocuk? Ha, nereden biliyorsunuz? Siz orada değildiniz. Bize bilgisi geldi. Katiller dedim. Ben yine komiser duymazlığa geldi. O çocuk kim diye sordu Defne. Ercan mı yoksa? Hayır kızım, ne alakası var? Adını bile bilmiyorum. Hande Hanım, Defne'ye yardım etmek istiyorsanız duruşma gününe kadar buraya uğramayın. Ben size kartımı vereceğim. Benden bilgi alırsınız, tamam mı? Haydi vedalaşın. Sımsıkı sarıldım Defne'yi. Hey, acıtıyorsun hala dedi. Gördünüz mü? Bakın kaburgaları kırık. Gördüm, gördüm. İlgileneceğim. Defne, usudur emi. Bir daha sözünden çıkma. Bunu ne zaman söyleyeceğini merak ediyordum hala dedi Defne. Eve vardığımda geç olmuştu ama yine de aradım avukatı. Sabah erkenden buluşmak üzere sözleştik. Sonra balkona çıkıp ışığı hala yanan komşuma seslendim. Nerime Hanım'dan epey yıpranmış da olsa Efe'nin dercanı da Allah'a şükür evlerinde olduklarını öğrendim. Olan Defne'ye olmuştu. Ertesi sabah avukat başımdan geçenleri öğrendikçe beni karakola gitmekten, polislerle konuşmaktan men etti. Kendimi tutamıyordum. Kızın başını belaya sokmamalıydım. Duruşma gününe kadar İstanbul dışına gitmemi önerdi. Sinirlerim haraptı. Sakin bir sahil kasabasında kitaplarımla baş başa kalmam da, sakinleşmem de fayda vardı. Elbette gitmeyecektim hiçbir yere ama kabul etmiş gibi yaptım. Defne için hazırladıklarımı kıza ulaştırması için ona verdim. Evde televizyon hep açıktı artık. Seyretmesem de kulağım hep sesindeydi. Hangi şehirlerde ne oluyor, başka ne gibi gerçek olmayan hikayeler uyduruluyor, hepsinden haberdar olmak istiyordum ki bana Defne'ye sahip çıkamadığım için bir nevi ceza olsun. Büsbütün üzüleyim, perişan olayım. Uzun beklemedim. Hemen o gün 16 Haziran akşamı Berkin Elvan İstanbul'da polis tarafından vuruldu. Ekmek almaya giderken komaya girdi. 14 yaşındaydı. Defne Berkin'in yerinde olabilirdi. O serseri mermi kapsülü Defne'ye isabet edebilirdi. Odama kapandım. Akşama kadar sürekli ağladım. Hem Berkin hem Defne'ciğim. Ağladım ve dua ettim Allah'a. Her ikisi de bir an önce evlerine dönsünler diye. Ertesi gün yürüyüşe izin verilmediği için bir genç adam AKM'nin önünde ayakta durma eylemi başlattı. Ben de televizyona bakıyordum o anda. Hemen ayağa kalktım. Televizyonun önünde. Kollarımı saygı duruşta bulunduğu gibi iki yanıma yapıştırdım. İçim çekilip yıkanana kadar dikildim ayakta. Yüreğim, gençlikleri heba olan çocuklar için kanayarak 1 saat 11 dakika kadar ayakta durmuştum. Ertesi gün durma eylemine 1 saat katılmak için Taksim'e gittim. Gazeteciler duranların resimlerini çekiyorlardı. Acaba yarınki gazetenin birinde benim fotoğrafımı çıkar mıydı? Çıkması Defne'ye zarar verir miydi? Diyanetçinin kızını salmayayım da her ikisi cezalarını çeksinler der miydi hakim? Eğer yandaş bir hakimse vallahi derdi. Bu ihtimali düşündüğüm an verdim kararımı. İstanbul'dan uzaklaşacaktım. Ben burada kaldıkça Defne'ye istemeden zarar verecek duruşmasını olumsuz yönde etkileyecektim. Eve döndüm. Küçük bir el çantasına bir gecelik diş fırçası, birkaç temiz tişört ve palton attım. Avukatıma haber verdim. Kararımdan caymamak için acele ediyordum. Atladım arabama. Hep gitmeye alışık olduğum istikamete Ege'ye doğru gazladım. Popüler ve kalabalık olmayan bir Ege kasabasının sessiz bir otelinde televizyon açmadan, gazete okumadan, birkaç günlük kalacak, kafa dinleyecek, Defne'nin duruşmasından bir gün önce dönecektim. Müzik dinleyerek süratli bir araba sürmek iyi geldi bana. Kafam boşaldı. İzmir'e hiç girmeden paralı yoldan Urla'ya doğru vurdum. Deniz kenarında bir pansiyona gitmek niyetim fakat o kadar yorulmuştum ki dikkatim dağınıktı. Urla çıkışını kaçırdım. Bir sonraki çıkıştan Karaburun'a çıktım. İzmir sabahından geri döner gibi yapıp dağlara doğru saptım. Urla'ya diğer ucundan girmek için. Ormanın içinden geçen dar yoldan bu kez yavaş yavaş manzaranın tadını çıkararak ilerledim. Yaprakların arasından seçilen göğün rengi maviden kızıla, kızıla menekşeye, menekşeden mora dönüşüyordu. Hava karardıkça ağaçların boyları uzuyordu. Bir masanın içinden akıyordum sanki. Büyüyüp bozmamak için hiç ışık yakmadım. Önüme ilk çıkan ıssız köyün bakkalın önünde mola verdim. Açlıktan midem kazınıyor, yorgunluktan dizlerim titriyordu. Bakkaldan gofret ve su alırken buralarda bir tuvalet var mıdır diye sordum. Caminin karşısındaki sokakta bir otel var dedi bakkal. Adam benimle dalga mı geçiyordu acaba? Bir bakkalı bir kahvesi, 10 kadar da evi olan köyde otel. Herhalde bir odasına konuk kabul eden bir köy evine otel diyordu. Arabama bindim. Birkaç metre sonra sola saptım. Patikayı takip ettim ve karşıma inanır gibi değil ama gerçekten bir otel çıktı. Hayatım çok yavaş aktığı bu sessiz ve ilkel dağ köyünde kendini iyice saklamış bağlara doğru uzanan otel sanki o zamanda beni bekliyordu. Merdivenleri çıkıp avluya girdim. Karşımda artık tamamen laciverte kesmiş gökte o güne kadar gördüğüm en güzel, en parlak bir mehtap vardı. ''Boş odanız var mı?'' dedi beni karşılayan genç kıza. ''Var efendim.'' dedi. ''Kırmızı şarabınız var mı?'' ''Burası şarap bölgesidir. Peynir ve çeşit yöresel peynirimiz var.'' Odama geçmeden önce Metaba karşı bir kadeh kırmızı şarap içeyim peynirle. Tuvalet nerede? İşaret etti. Tuvalette işim bitince su çarptığım yüzünden su damı çıkarıp direkt terasa döndüm. Kızın gösterdiği masaya çöktüm. Peynirleri getirmiş, çarabımı açmıştı bile. Bu küçük otelin hayatıma bir başka boyut ve bir başka andan katacağından, seyretmekte olduğum vadinin kekik kokulu yeşilliğinde kendimi ters yüz edeceğimden o anda hiç haberim yoktu. Bölüm sonu sayfa 230. Ayrım sonu.